Ayrım 15, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 144, 27. bölüm. Akşam yemeği ister misiniz?
Hayır, teşekkür ederim.
Subay yemekhanesinde Bask usulü morina balığı kalmış olmalı ve...
Böyle iyi, size söyledim.
Saat 23, Ervan Arşambo'nun lafını ağzına tıktığına üzülmüştü. Ama helikopterle dönüş yolculuğu bir tür hayatta kalma mücadelesi gibi geçmişti. Havadayken insanın deniz tutmasından etkilenebileceğini bilmiyordu. Sert rüzgar Dofen'i bir erik ağacının dalı gibi sallamıştı. Ervan'ın midesi olgun bir meyveye dönmüştü. Şimdi sadece ana karaya ayak basmış olmanın tadını çıkarıyordu. Donmuş, iliklerine kadar ıslanmıştı ve tek bir şeye can atıyordu. Odasına sığınmaya. Vernie'ye söyleyin, 15 dakika içinde beni görmeye gelsin.
Bu saatte mi? Ben?
Hala çalıştığına eminim.
Emredersiniz komutanım, benim de hazır bulunmam gerekiyor mu?
Ervan askeri sözcüklerle mücadele etmeyi bırakmıştı. O da yavaş yavaş akıntıya kapılmıştı. Hayır, briefing yarın sabah saat 8.30'da yemekhanede. Ama bu gece herhangi bir şey öğrenirseniz beni cep telefonumdan arayabilirsiniz. Ervan kuş konmaza veda ederek odaların bulunduğu soldaki bloka doğru yürümeye başladı. Bulantı hala midesine kramplar girmesine sebep oluyordu. Merdivenleri çıktı, sonra ağır bir sessizlik içinde odasına ulaştı. Kapıların ardından ne radyo ne de televizyon sesi geliyordu. Sadece martıların çığlığı arada bir rüzgarla sarsılan camların titreşimini bastırıyordu. Kesinlikle iç karartıcıydı. Kripo iş başındaydı. İki yazıcı var güçleriyle çalışıyordu. Birinden listeler çıkıyor, diğeri tanık tutanaklarını basıyordu. Çalışma masalarının birinin üstündeki iki monitörde güvenlik kaydı saatleri akıyordu. Kripo Mac'inde çalışırken bir gözü de ekranlardaydı. Ervan onun önceki haftayla ilgili tüm güvenlik kayıtlarını gerekirse diye almış olduğunu düşündü. ''Subay yemekhanesinde tıkındım.'' dedi Kripo başını kaldırmadan. ''Muhteşem bir tavuk vardı.''
Morina balığıydı.
Alsaslı sanki kendisi de aynı şeyi söylemiş gibi başını salladı. Ervan bir kez daha bu denli dalgın bir adamın nasıl işinde bu denli dikkatli olabildiğini düşündü. Yardımcısı kıyafetini değiştirmişti ve şimdi bir kovboy gömleği, üstüne deri bir yelek, yeşil kadife pantolon giyiyordu. Ayaklarında ise fosforlu crocs'lar vardı. ''Bir durum saptaması yapalım, ister misin?'' Ervan cevap vermeden tuvalet çantasını aldı ve banyoya girdi. Kendini hemen duşun altına attı ve ısınmaya başladı. Kolları ve bacakları yeniden eski haline dönüyordu.
''Daha iyi misin?'' diye sordu Kripo Ervan odaya dönünce.
''Dönerken az kalsın geberiyordun. Bir an kendimi fırtınanın ortasında bir saldaymış gibi hissettim.''
''Ya amiral?''
''Kafa karıştırıcı, peki sen?''
''Film devam ediyor. Telefonlardan pek fazla bir şey çıkmadı. Ayrıca üstteki araçların GPS'ini ve çevredeki deniz trafiğini kontrol ediyoruz. Şüphe uyandıracak en ufak bir yer değiştirme yok.''
Ekranların birinde DHPAÖ'ler tişört ve beyaz şort giymiş taze askerler asfaltın üstünde uygun adım yürüyorlardı. Sabah sporu.
''G-Tek'ten hala haber yok mu?''
''Sıkıntı çekiyor. Visa önlemlerini almış. Hard diski kilitli. Branelek bana yarın sabah için bir konuda söz verdi. Kim kiminle temas kurmuş ve şu meşhur hafta sonu intibak eğitimi için nasıl organize olmuşlar öğrenmek için diğer öğrencilerin bilgisayarlarını inceleyecek.
Bu ne kadar zamanını alacak?
En az 3 gün.
Ervan hoşnutsuz bir tavırla başını salladı.
''Tek iyi haber.'' diye devam etti Kripo. ''Yarın sabah Sörling'e gitme konusu onaylandı. Dalgıçlar malzemeleriyle geldi. Şafakta yola çıkılıyor. Herkes teknede olacak.''
Yeniden denize çıkma fikri Ervan'ın midesinin bulanmasına neden oldu. İçgüdüsel olarak bunun helikopterden çok daha kötü olacağını düşündü. Sabit hattı telefonu kaldırdı ve Muriel Damas'ı aradı. Kadın deniz gezisi sırasında ona 3 mesaj bırakmıştı. Geç saate rağmen savcı yardımcısı ikinci çalışta telefonu açtı. aramadığı ve işbirliği yapmadığı için Ervan'ı azarlayarak konuşmaya başladı. Ervan da Vissa'nın öldürüldüğüne dair bir açıklamada bulunarak kadının çenesini kapattı. Bir anda güçler tersine döndü. Kadın yarınki basın toplantısıyla ilgili birkaç ipucu vermesi için neredeyse ona yalvardı. Ervan Serling'e gitmeden önce onu arayacağına söz verdi. Ancak gece ne öğrenebileceğini bilmiyordu. Sesli mesajlarını kontrol etti. Vissa'nın anne babasından iki mesaj vardı. Onlarla yüzleşme cesaretini kendinde bulamadı. Kapı vuruldu, Verdi raporunu vermeye gelmişti. 5 yıldan beri bölgede işkence yapılarak bir cinayet işlenmemişti. Çevrede firar etmiş bir akıl hastası ya da serbest bırakılmış bir katil de yoktu. Görünürde ne çalınmış bir tekneden ne de bir hayalet gemiden iz vardı. Çıkmadan önce jandarma yarınki keşifte hazır bulunacağının işaretini verdi. Ervan doğrudan üçlü çeteyle birlikte olacağını anladı. Le Guin, Archambault, Verny. Aslında onları sevmeye bile başlamıştı. ''Sana bir yer hazırlayayım mı, ister misin?'' diye sordu Kripo çalışma masasını işaret ederek. ''Böyle iyi, sağ ol.'' Elini önceden yazılmış ifade tutanaklarını uzattı ve 36'da yaptığı gibi içlerinden bazılarını şöyle bir karıştırdı. Hepsini ayrıntılı bir şekilde okumaya cesareti yoktu. Şeffaf zarflara konmuş fotoğraflarla yetindi. Uyumadan önce gözlerini acıtmanın ne gereği vardı? Kripo yatağını seçmişti. Lavtasının kılıfı onun alanını belirliyordu. Ervan diğer yatağa uzandı. Saçları hala ıslaktı. Bedeni duşun sayesinde ılınmış ve gevşemişti. Bunda çok eskilere uzanan rahatlatıcı bir şey vardı. Çocukken banyodan sonra babası 36'da nöbette olduğu gecelerdeki gibi. İlk zarfı açtı. Kumun üstüne dağılmış Vissa'dan geriye kalanlar. Saçma bir şekilde aklına Le Tonton Flingo adlı filmdeki Michel Odia imzalı bir replik geldi. Raoul'un kim olduğunu ona göstereceğim. Paris'in dört köşesinde bir yapboz misali, küçük parçalara dağılmış halde onu bulacaklar. Bu sevimsiz kelimeleri aklından kovmak için eliyle yüzünü sıvazladı ve yeniden dikkatini topladı. Patlamanın şiddeti yüzünden kalıntıların dağılımı gelişi güzeldi ve görünümlerinden bir şey anlaşılmıyordu. İkinci zarf füzenin açtığı delik, yüzeydeki yanmış otlar, kararmış dikenler, cam gibi olmuş kum. Dökümanları bıraktı ve göz ucuyla hala çalışmakta olan Kripo'ya baktı. Kendisinin uykusu geliyordu. Sırt çantasını karıştırdı ve içinden bir uyku maskesi çıkardı. O anda neden Amiral Di Greco'nun yüzünün ona tanıdık geldiğini hatırladı. Amiral ünlü Rus piyanist ve besteci Sergei Rachmaninov'a benziyordu. Yeni yetmelik çağı boyunca Ervan klasik dönemle ilgilenmişti. Akşamlarını bestecilerin biyografilerini okuyarak, konçertolar ve senfoniler dinleyerek geçiriyordu. Rachmaninov da onun beğendiği besteciler arasındaydı. Ayağa kalktı ve dizüstü bilgisayarını aldı. Kripo üssün Wi-Fi ağına bağlanabilmesi için ona şifreyi verdi. Birkaç saniye sonra Ervan yatağına uzanmış halde bestecinin resimlerine bakıyordu. Tam olarak aynı uzun suratı, aynı düşük gözleri ve aynı siyah halkaları gördü. Ayakta çekilmiş fotoğrafları seçti, uyumlu bir başka nokta daha vardı. Sonu gelmez uzunluktaki silüetleriyle iki adam da bir Luna Park aynasından geçmiş gibiydi. Bir dürtüyle Ervan Wikipedia'da onunla ilgili kısa yazıyı hızla okudu. Piyanistin hayatı besteler ve konserler arasında ABD ile Rusya'da geçmişti. Ervan beste yaparken klavyenin siyah tuşları melodik çizgilerine doğuya has bir ahenk kattığından ayrılıklı besteci olarak ünlenmiş bu post-romantik besteciye hep hayranlık duymuştu. Hemen ardından bilmediği bir ayrıntıyı da öğrendi. Rachmaninov'un bu fiziksel tuhaflığı iri elleriyle 13 notalı aralıkları da çalabiliyordu. Büyük olasılıkla genetik bir hastalıktan kaynaklanıyordu. Marfan sendromu. Basit bir tıkla Ervan gözleri, kemikleri ve kalp damar sistemini tutan bu ender görülen rahatsızlıkla ilgili bir makaleye de ulaştı. Dış görünüş olarak hastalık, kol ve bacakların aşırı büyümesi, iskelet sisteminin deformasyonu ve yüzde ölçüsüzce uzamayla belirginleşiyordu. Tabii ki aynı sendromdan mustarip ünlülerin de bir listesi vardı. Niccolo Paganini, Abraham Lincoln, Ramones grubu vokalisti Joey Ramone, Deer Hunter grubunun solisti Bradford Cox, korku filmlerinin İspanyol aktörü Javier Botet ve ayrıca Usama Bin Laden. Hepsinde aynı tanıdık hava vardı. Aynı uzun yüz hatları, aynı melankolik gözler, aynı upuzun boy. Yüzyıllar boyunca aynı soya çekimi paylaşmış bir topluluk. Genetik analizler Tutankamon hanedanlığının da aynı hastalıktan mustarip olduğunu gösteriyordu. Mumya sargıları açıldığında aynı çöp gibi ince insanlarla karşılaşılıyordu. Ervan Di Greco'yu düşündü. Marfan sendromu askerlikle uyuşmuyordu. Amiralin kendisinde bıraktığı izlenimi de hatırladı. Yıpranmış, bitkin ve zayıflamış bir adam. Bu kez amiralle ilgili yeni bir arama yaptı. Hemen hemen hiçbir şey yoktu. Birkaç resmi tören, madalya törenleri, hepsi o kadar. Wikipedia'da da hakkında yazı yoktu. Who's Who'da da herhangi bir askeri tanıtım yazısı bile. Di Greco kusursuz bir bilinmezdi. Tabii internette savunma gizliliği sebebiyle onunla ilgili bilgi paylaşımı engellemesi varsa o başkaydı. Ervan araştırmayı bıraktı, gözleri kapanıyordu. Güvenli bir yere sığınır gibi yatağının içine girdi ve diş atelini unuttuğunu hatırladı. Diş gıcırtısı ile geçecek bir gece daha. Hala Dofe'nin sarsıntılarını hissediyordu. Sanki şiltesinin üstünde önden arkaya, arkadan öne sallanıyordu. Tam uykuya dalarken ve düşünceleri yaşamla tüm bağlantılarını koparırken beyninin derinliklerinde bir anda amiralin belirdiğini gördü. Yüzen şatonun güvertesindeydi ama upuzun kolları çoktan K-76'nın koridorlarındaydı. Parmakları Ervan'ın suratına birkaç santimetre kadar yaklaşmıştı ki bir anda kemikleri uzadı ve Ervan'a ulaşmak için etini delip dışarı çıktı. 28. Bölüm. Yaz için pembe vardı, kış içinse beyaz. Kokain çizgisi sehpanın üstünde uzanıyor ve Eyfel Kulesi'nin tam ekseninde salonun görkemli penceresine yansıyordu. Luak artık Sofia ile çocukların yaşamaya devam ettiği Yena meydanındaki eski dairesine birkaç adım uzaktaki President Wilson Caddesi'nde oturuyordu. Burnunu yaralamamak için kenarları yuvarlak, parlak alüminyumdan ince bir çubuk yaptırmıştı. Yanından hiç ayırmıyordu. Tozu burnuna çekti ve hiçbir şey hissetmedi. Önce malın yabancı bir maddeyle karıştırıldığını düşündü. Ya da tam tersiydi. Luak'ın kendisi bozuk maldı. Bağışıklık kazandığından bu ona hafif geliyordu. Ayağa kalktı ve iki numaralı etaba geçti. Çalışma masasının üstündeki ekranlara ve terminallere şöyle bir göz attı. Koltuğuna yine yükselmişti. Lanet olsun, dünyanın bir yerlerinde birileri bu kahrolası hisseleri alıp satıyordu. Kim? Sanki bu onun hatasıymış gibi az önce onu azarlayan babasını düşündü. Kuşkusuz o da Kongolu generallerden korkuyordu. Neden bu karmaşanın içinde yer almak zorundaydı ki? Luak Reuters'in sitesine geçti. Haklı olarak Koltano ile ilgili bir alarm veriliyordu. Katanga'da şirketin tepesine General Trezor Mumbanza'nın atanmasını doğrulayan birkaç satır. Bölgede doğmuş Luba kabilesinden olan Mumbanza'nın mazisi karanlıktı. Ama burada verilen portresi son derece yumuşatılmıştı. Meslek hayatı, tecrübesi, vasıfları hepsi düzmeceydi. Gerçekte Kabila'nın dair duasıyla Morvan'ın emrinde görev yapmış, eli kanlı ve dolandırıcı bir generaldi. İhtiyar De Gaulle'ün Afrika'daki başkanlarını seçtiği gibi kendisinin de yöneticilerini seçtiğini söylüyordu. En azından okuma yazma bilen güvenilir adamlar. Luak üçüncü etap için açık mutfağına gitti. Doğrudan Antigua'dan tedarik ettiği bir Guatemala kahvesi. Kahveyi hazırlamak için Boffi imzalı mermer ve paslanmış çelikle dekore edilmiş bir mutfakta bir cerraha yaraşır mutfak aletleri kullanıyordu. Yeni bir hayal kırıklığı, kahvenin hiç tadı yoktu. Luwak sanki hiç tat alamaz hale gelmişti. Bir anda midesinden yükselen asit onu yalanladı. Aklına ülser olabileceği geldi. Bu da Sofya'yı düşünmesine neden oldu. Bütün gece yatağında dönüp durmuştu. Koltuğunu yüzünden değil, Sofya yüzünden. İnsanın varlığı tersine bir simyaydı. Kurşun altına dönüştürülmüyor, inatla altın kurşuna çevriliyordu. Sofya ile olan aşk hikayesi nasıl olmuştu da bir kin ve düşmanlık yumağına dönüşebilmişti? Yeni bir yanma tişörtünü kaldırdı ve batın bölgesine masaj yaptı. Çeşitli tıbbi incelemeler yaptırmayı düşündü. Röntgen, kolonoskopi, hastalığı teşhis etmek ve çaresini bulmak için ne gerekirse. Bağırsak florasını kökünden düzeltecek yakılar hayal etmeye başlamıştı bile. Biraz daha toz. Elinde ikinci kez doldurduğu kahve kupasıyla kanepesine oturdu. Bir İtalyan tasarımcı tarafından düşünülmüş köpük ve deriden bir şey. Güneş ve eşlikçisi bulutlar, uzaktaki bir ordu gibi. Tokyo Sarayı'nın heykelleri arasında altın kalkanları ve ateş mızraklarıyla yükseliyordu. Babasının koleksiyonunu yaptı, onun da çocukken seyrettiği 60'lı yılların tarihi filmlerini hatırladı. O yıllarda kendini cesur bir kahraman olarak hayal ederdi. Boşanmak söz konusu değildi, hala sevdiği için değil, bütün benliğiyle ondan tiksiniyordu. Resmiyete dökülmüş bir boşanma onu çocuklarından uzaklaştıracağı için. Sofya yargıç karşısında onun bağımlılık sorunlarını ispatlamakta hiçbir zorluk çekmezdi. Ve bu da onun Milia ile Lorenzo'yu haftada ancak bir kez görmesine sebep olabilirdi. Hatta belki de hafta sonları geceyi onun evinde geçirmelerine bile izin vermezlerdi. Üçüncü kahve. 10 yıldan beri iktidar ve güç duygusunun hükmettiği bir para dünyasında yaşayan Luwak'ın kaderi o kaltağın elindeydi. Bu da ona son derece adaletsiz geliyordu, parıltılı meslek hayatının aksine. İş hayatına 2000'li yılların ortalarında atılmıştı. Önemli bir hedge fonu şirketinin sahibi olan James Turney'nin desteğiyle analizci olarak başlamıştı. Önce bu konuda eline ne geçerse okumak için aylarca eve kapanmıştı. İlk analizlerini ihtiyatla kaleme almış, sonra doğruluğu zamanla ortaya çıkan tavsiyelerde bulunmaya başlamıştı. Piyasa onu fark etmişti, sezgilerine güvenilirdi. Onun sayesinde para kazanmışlardı. Çok geçmeden sözü bir kahininki gibi değer kazanmıştı. 2 yılın sonunda hiçbir kazanç elde etmeden ona buna tavsiyelerde bulunmaktan usanmıştı. Turne ona yönetmesi için 200 milyon dolarlık bir book emanet etti. Luwak bir anda kendini işin içinde buldu. Her gün paranın gelir getirdiğini, süratle çoğaldığını, eridiğini görüyordu. Servetleri yönetmeye başlamış ve aldığı prim de %20'ye yükselmişti. Personele minnet. O daha fazlasını istiyordu. Kendi hedge fonu şirketini kurmak. Turne şirketinin bünyesinde ona yeni bir niş açmış ve en eski müşterilerine onu tavsiye etmişti. Dinozorlar, yüce gönüllüler ona dişlerini keskinleştirmesi için birkaç milyar vermişlerdi. O da keskinleştirmişti. Düşük değerli hisse senetleriyle modası geçmiş şirketlerle ilgilenerek beklenmedik yatırımlarda karar kılmıştı. Çekmecelerde unutulmuş fonları karıştırmış ve onların arasında altın külçeleri bulmuştu. Söylentilere kulak asmayarak moda olanı göz ardı ederek hep sıra dışı davranarak akıntıya karşı ilerliyordu. Turne eğlenerek onu gözlemliyordu. Luwak'ın bir sırrı olduğunu biliyordu. Çocuk direncini artıran nice badireden geçmişti. Alkolizmle, eroinle, Hindistan'ın karanlık bölgelerinde ölümle tanışmıştı. Oyunun içindeki para miktarı nedenli baş döndürücü olsa da piyasalar onu etkileyemezdi. Üstelik Turne gibi o da Budist'ti. Onu Budizm'le tanıştıran İngiliz'di. Tek kuralın açgözlülük olduğu bir evrende tüm tutkulara, tüm maddi yaklaşımlara uzak ve ilgisizdi. Bu uzaklık onun kimsenin göremediği güç çizgilerini seçmesini sağlıyordu. Luwak saatine baktı, az sonra 8 olacaktı. Güneş çoktan salonu doldurmuştu. İki saatini hayallere dalarak boşa harcamıştı. Bir sıçrayışta ayağa kalktı. Kendine yeni bir çizgi hazırladı ve banyoya gitti. Serin bir duş, hızla tıraş, giysiler. Dışarı çıkmak üzere kapıyı açmıştı ki paspasın üstüne bırakılmış koliyi görünce zınk diye durdu. Kötü bir koli bandıyla yapıştırılmış saman rengi karton bir kutu. İhtiyatla yerden aldı, bir kilo kadardı ve yeniden dairesine girdi. Bu kutunun burada olması bile tuhaftı. Apartman güvenlik sistemleriyle donatılmıştı ve kapıcı ona gelen postaları akşama kadar saklardı. Aklına uğursuz varsayımlar gelmeye başlamıştı bile. Bir bomba, kesik bir parmak, şarbon emdirilmiş bir mektup. Kolinin içinden organik hayvan kokusu gibi bir koku geliyordu. Ona hiç dokunmamanın ve babasını aramanın daha iyi olacağını düşündü. Ama merakı daha baskın çıktı. Mutfaktan bir sushi bıçağı aldı. Dikkatle bandı kesti ve kutuyu açtı. Bir çığlık atarak geriye doğru sıçradı. Bir gazete kağıdına sarılmış, üstü cam kırıklarıyla dolu kocaman bir dil. Kutunun dip tarafı kanlıydı. Luwak bıçağın ucuyla organı kaldırdı. Kasaplarda satılan sıradan bir sakatat ve dörde katlandıktan sonra naylon bir torbayla altına gizlenmiş kağıdı gördü. Eldiven giyme gereği duymadan naylon poşeti alıp açtı. Mesaj kahverengimsi bir mürekkeple, belki de kan, büyük harflerle yazılmıştı.
Kongo'da çevirdiğin dolaba son ver. Aksi takdirde keseriz dilini.
Amerikan mutfağındaki taburelerin birine çöktü. Mesajı birkaç kez okudu ve göğsünde korkunç bir baskı hissetti. Korku metabolizmasını alt üst ederek dış dünya algısını bozarak bedeninin her noktasına yayılıyordu. Kısa nefesler oluyor, kalbi dakikada 120 atıyordu. Tüm bedenini yakıcı bir ter kaplamıştı. Kan kokusu başını döndürerek onu sersemletiyordu. Yapmaması gereken şeyin neredeyse tam tersini yapmış olduğuna göre geriye artık arayacak tek bir numara kalıyordu.
15. ayının sonu. Sayfa 152.